Ayrım 10.
Yasak üstüne yasak konsa da yaşayacaklar. Adları okul kitaplarından çıkarılsa da yaşayacaklar. Şiirlerinden, yapıtlarından, devlet televizyonunda, radyosunda tek sözcük bile olsun söz edilmese bile yaşayacaklar. Türküler söylendikçe Türk diliyle, seni seviyorum, gülüm dendikçe Türk diliyle. Bu ressamlar, bu yazarlar, bu şairler hep anılacak. Yasak olsa da anılacak, yasak olmasa da anılacak. Bugün salonlarda alınacak, yarın alanlarda alınacak. Devletlüler unutulacak ve yarınlara ilkellikleri dışında bir iz bırakmadan unutulup gidecekler bir bir. Avni'nin atları kalacak yarınlara. Gülüm Kuvayi Milliye atları, gözüm Kuvayi Milliye atları. Bugün ne 175. madde, ne dönen dolaplar, ne arabesk oyunlar, ne geçici 4. madde. Bu atlar Avni'nin atları, Kuvayi Milliye atları. Kara yamçı altında ak sarı dolgun, titrer burun kanatları, bu atlar Avni'nin atları. 3 Mayıs 1987. Necip Fazıl. Necip Fazıl Kısakürek bir Atatürk düşmanıdır. Bundan hiç şüphe yok. Kısakürek 5816 sayılı Atatürk yasası uyarınca İstanbul Toplu Basın Mahkemesince 8-7-1981 gün ve 1977 Taksim 137 sayılı kararı ile mahkum edilmiş. Bu karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 17 Şubat 1982 gün ve 1982 Taksim 13 esas ve 1982 Taksim 786 esas sayılı kararı ile de onanmıştır. Bir Atatürk düşmanı olan Necip Fazıl, Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden biridir. Bundan da herhalde hiç şüphe yoktur. Kaldırımlar çilekeş yalnızlığın annesi, kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir insandır. İslamcı gençlik bugünlerde Necip Fazıl'ı anıyor. Toplantılar düzenliyor, yazılar yayınlanıyor. Herkes inandığı sevdiği yazarı şairi dilediği biçimde anmalıdır. Nazım Hikmet gibi, Necip Fazıl gibi şairlere artık siyasal koşullandırmalar ile bakmamayı öğrenmeliyiz. İslamcı gençlik, acaba Necip Fazıl'ın Demokrat Parti döneminde Başbakan Adnan Menderes'in emri ile örtülü ödenekten para aldığını bilir mi? Nereden bilecek? Bilmez. Eski başbakanlardan Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra İstanbul'da Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda örtülü ödenek davası nedeniyle de yargılanmış ve mahkum olmuştu. Bu örtülü ödenek davası tutanaklarının 92. maddesini açıp Necip Fazıl'ın örtülü ödenekten aldığı paraları kendi tanıklığı ile kanıtlayalım. Divan Başkanı Salim Başol sorar. Bu yazılardan dolayı birçok çek almışsınız. Yazı yazmak bu şekilde olmaz. Necip Fazıl yanıtlar. Benim 8 seneyi bulan devre devre aldığım paralar vardır. Bu keyfiyetten ziyade keyfiyet meselesidir. Bu yazıları niçin yazmış olduğumu söyleyeyim. Adnan Menderes ile ilk temasım 1951 senesinde İzmir'de oldu. İzmir'de verdiği bir beyanat ile başlar. Çünkü ben o zaman muhaliftim. Zatihaliniz bana bir dava dolayısıyla 15 dakikada beraat kararı verdiniz. Adaletin ulvi simasını ben o zaman sizde gördüm. Şimdi muayyen maksadı takip eden, Başol yeniden sorar, malum beyanından bahsettiniz. Bu ne idi? Necip Fazıl, bu İzmir'de Müslümanlara karşı olan beyanı idi. O zaman ümidimizin mihrakı olarak gözümüze Adnan Menderes'i getirdik. Başol, bundan da din istismarcılığı çıkıyor. Zaten hakkınızdaki iddialardan biri de o. Necip Fazıl, samimi bir adam istismarcı olmaz. Samimi olan her şeye istismardır demek mümkündür. Malum o haliniz, Adnan Bey o zaman kendisini bir ümit olarak gösterdi ve biz kendisinde böyle bir hedef gördük. İlk temasım 1952 senesinde oldu. Ankara'ya giderek evvela Tevfik İleri ile temas ettim. Tavassut eden başta ortada sonda fikir arkadaşlığını kaybettiğim ve çok yakınlık hissettiğim Tevfik İleri'dir. Temas ettim ve 1952'de günlük Büyük Doğu'yu kurdum. Bana edilen yardımlar 3 safha arz eder. Biri 1952 başından sonuna kadar çıkan Büyük Doğu Gazetesi devresi, 1956'daki Günlük Gazete devresi ve ondan sonra da hiçbir organım olmadan bana peşin paralar halinde yardımlar. Necip Fazıl iyi bir şair, hiç şüphe yok. Necip Fazıl bir Atatürk düşmanı, buna da hiç şüphe yok. Necip Fazıl örtülü ödenek kasasına bağlanmış bir İslamcı şair, bundan da hiç şüphe yok. Yap dini yayın, al paranı. Dünden bugüne değişen ne ki? Yalnızca kaldırımlar. 12 Mayıs 1987 Saatli bomba. Lübnan Başbakanı Raşit Kerami'nin helikopterine yerleştirilen bir saatli bombanın patlaması sonucu öldürülmesi beklenmedik bir olay mıydı? Hayır, değildi. Lübnan'da herkes her an bu tür olayları bekliyordu. 1982 yılında Lübnan Devlet Başkanı Beşir Cemayel'de bir patlama sonucu öldürülmüş değil miydi? Lübnan için hiçbir olay şaşırtıcı değildir. Dünya artık bir terör dünyasıdır. Her gün yeni bir örgüt ortaya çıkıyor, yeni bir saldırı ile karşılaşıyoruz. Türkiye'nin 12 Eylül öncesinde yaşadığı günleri şöyle bir aklınıza getirin. Kimin, nerede, nasıl ve hangi örgütler eliyle öldürüleceği belli miydi? 20. yüzyılda devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve milletvekillerine karşı düzenlenen suikastların kısa bir dökümünü yapalım. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız. Bu yüzyılın ilk siyasal nitelikteki suikasti 1901 yılında İtalyan Kartalı 1. Umberto'ya karşı düzenlenmiş. Bu suikasti Yunan Kralı George ve Meksika Devlet Başkanı Modera'nın 1903 yılında öldürülmeleri izlemiş. 1914 yılındaki suikast ise dünyanın yazgısını belirlemiş. Avusturya Macaristan veliahtı Francis Ferdinand'ın öldürülmesi 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmış. 1920 yılında Meksika Devlet Başkanı General Carranza, 1934 yılında Avusturya Başbakanı Engelbert Dollfuss, 1940'ta Sovyet devrimi öncülerinden Troçki, 1948 yılında da Hindistan bağımsızlık lideri Gandhi öldürülmüşler. Ürdün Kralı Abdullah İbni Hüseyin ve Pakistan'ın ilk başbakanı Liyakat Ali Han 1951'de, Nikaragua Devlet Başkanı Anastasia Somoza 1956'da, Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas 1957'de, Irak Kralı Faysal, Kral Naibi, Prens Abdullah ve Başbakan Nuri Said Paşa ve Irak İhtilal Lideri General Kasım 1958'de, Sri Lanka Devlet Başkanı Salomon Bandaranaike 1956'da öldürülmüşler. 1960'lı yılların dökümü de şöyle. 1961, Kongo eski devlet başkanı Lumumba ve Dominik Cumhuriyeti devlet başkanı Troilo Dolino. 1963, ABD devlet başkanı Kennedy ve Güney Vietnam lideri Ngo Dinh Diem. 1965, İran başbakanı Hasan Ali Mansur. 1966, Güney Afrika başbakanı Hendrik ve Verwoerd. 1970'li yıllara gelelim. Ratis. 1971, Ürdün başbakanı Vasfi Tal. 1973, Şili Devlet Başkanı Alend. 1975, Madagaskar Devlet Başkanı Ratish Mandraya. Suudi Arabistan Kralı El Faysal. Bangladesh Devlet Başkanı Mujibur Rahman. 1977, Güney Kore Devlet Başkanı Park Chung-hee. Afganistan Devlet Başkanı Terakki öldürülmüşler. Eski başbakanlardan Nihat Erim, 1979 yılında öldürülmüş. Geliyoruz 80'li yıllara. 80'li yılların devlet başkanlığı düzeyindeki ilk siyasal cinayeti Liberya Devlet Başkanı William R. Tolbert'ın darbeci askerler tarafından öldürülmesiyle başlıyor. Bu cinayeti Nikaragua'nın devrik devlet başkanı Somoza'nın Paraguay'da öldürülmesi izliyor. 1981 yılında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Recai ve Başbakan Manohar öldürülüyorlar. Mısır Devlet Başkanı Sedat'ın öldürülmesi de 1981 yılına rastlıyor. Lübnan Devlet Başkanı Cemayel 1982'de, Grenada'nın eski devlet başkanı Maurice Bishop da 1983 yılında öldürülüyorlar. Eski bakanlardan Gün Sazak da 1980 yılında öldürülmüş. 1984 yılında dünya iki büyük suikast ile çalkalandı. Hindistan Başbakanı Indira Gandhi ve İsveç Başbakanı Olof Palme'yi öldürdüler. Lübnan Başbakanı Kerami'nin öldürülmesiyle birlikte 80'li yıllarda öldürülen başbakan sayısı 3'ü buluyor. Son 7 yıl içinde öldürülen devlet başkanları sayısı ise 6. 20. yüzyılda devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleşen idam, suikast ve linç olaylarının yıllara göre dökümü de şöyle. 1900-1920 arası 7, 1920-1930 arası 1, 1930-1940 arası 4, 1940-1950 arası 2, 1950-1960 arası 9, 1960-1970 arası 9, 1970-1980 arası 15, 1980-1987 arası 8. Görülüyor ki bu tür siyasal suikastlarda son yıllarda bir artış var. Bu şaşırtıcı istatistiğe bir de 20. yüzyılın silah ticaretinin en yoğun olduğu devirleri ekleyelim. 1913, 1933 ve 1975 ve sonrası. Bu terör dünyası insanlığa bir kara yazgı daha mı hazırlıyor? Bilinmez ki. 3 Haziran 1987 Aslanlı Kapı. Başbakan Özal'ın öz sorunu Genelkurmay Başkanlığı'na getirmeyeceği uzun süreden beri başkent kulislerinde söyleniyordu. Başbakan bu karara niçin vermişti? Mardin'deki PKK baskınının başbakana zamanında bildirilmemesi, Öztorun'a yasal hakkı olan Genelkurmay Başkanlığı yolunun kapanmasına neden olabilir miydi? Bu neden değilse bir başka neden mi vardı, varsa neydi bu neden? Bu nedenleri bu aşamada bilemiyoruz. Öztorun Özal'ın kararını öğrendikten sonra gazetemize yaptığı açıklamada emekliye ayrılacağını bildirdiğine göre artık Orgeneral Torumtay'ın Genelkurmay Başkanlığı'na kesin gözüyle bakmak doğru olur. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Öztorun, ben askerim, emekliye ayrılacağım demeyip de üzerindeki üniformayı çıkarmak için 30 Ağustos gününü bekleseydi, hiç kuşkusuz ANAP iktidarını güç durumlara sürüklemiş olurdu. Öztorun emekliliğe ayrılmak için 30 Ağustos gününü bekleseydi neler olurdu? Önce Orgeneral Torumtay'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanabilmesi için Öztorun'un Yüksek Askeri Şura üyeliğine getirilip, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın boşaltılması gerekirdi. Ancak böyle bir durumda Torumtay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilir, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı'na atanabilirdi. Genelkurmay Başkanlığı'na atanmak için kuvvet komutanlığı yapma koşulunu öngören yasa karşısında böyle bir zorunluluk söz konusuydu. Eski askerler herhalde anımsarlar. 1957-58 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Orgeneral İbrahim Feyzi Mengüç tarafından vekaleten yürütülmüş, Menderes hükümeti nedense bir türlü Orgeneral Mengüç'ü vekaleten yürüttüğü makama asaleten atamamıştı. Herhalde Öztorun bu Mengüç örneğini de anımsayarak emekliye ayrılacağını açıklamıştır. Kaldı ki Orgeneral Öztorun ve Torumtay aynı dünya görüşünü paylaşan, silahlı kuvvetler içinde aynı ekip içinde yer alan iki eski arkadaştır. Birinin Genelkurmay Başkanı olup ötekinin emekliye ayrılması, örneğin NATO ve Türk-ABD ilişkileri açısından sonuçta herhangi bir değişiklik de yapmaz. Öztorun ve Torumtay dün Genelkurmay Başkanı Üruğ tarafından düzenlenen ve Üruğ'un karargahınca 2000 yıllık takvim diye adlandırılan yükselme ilke ve düzeninin iki kilit taşıydı. Bu kilit taşından birinin oynaması, Üruğ'un karargahınca düzenlenen generallerin 2000 yılına kadar değişmez sanılan takvimlerinin ilk sayfalarında değişikliğe yol açacaktır. Bugünkü kıdem durumuna göre 1. Ordu Komutanı Orgeneral Recep Ergun'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesi gerekmektedir. Üruğ'un 2000 yılına kadar düzenlediği takvim sayfasında Orgeneral Recep Ergun'a bu 30 Ağustos'ta emeklilik yolu görünmekteydi. Ergun'dan sonra sırada 1945 Harp Okulu çıkışlı Orgeneral Kemal Yamak, 1945 çıkışlı Hüsnü Çelenkler, 1946 çıkışlı Adnan Doğu, 1947 çıkışlı Doğan Güreş ve Kaya Yazgan ve 1947 çıkışlı Sabri Deliç ve 3. Ordu Komutanı Sabri 25 oğlu bulunmaktadır. Bunlardan hangisinin hangi göreve geleceğini önümüzdeki günler gösterecektir. Başbakan Özal'ın verdiği bu karar bir bakıma sivil hükümetlerin askeri otorite üzerindeki egemenlikleri olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla sivil demokrasinin zaferi olarak da. Gerçekten de demokrasilerde son söz sivil hükümetlerindir. Karar bu bakımdan da ilgi çekicidir. Sayın Başbakan öyle anlaşılıyor ki Öztürk'ün konusunda Cumhurbaşkanı ile bir anlaşmaya varmış ve bu kararını Çankaya ile anlaştıktan sonra açıklamıştır. Sivil hükümetler döneminde cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında temel konularda uyum olmalıdır. Sayın Evren ve Özal hemen hemen her konuda tam bir uyum içinde çalışıyorlar. Böyle olduğu için 12 Eylül döneminde siyasal sayılacak her olayda ve her sorunda kayıtsız ve koşulsuz olarak Evren'in yanında yer alan Öztürk'ün cumhurbaşkanının da onayı alınarak genelkurmay kapısında Özal tarafından durduruluyor. Ne ilginçtir, 1970 öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Orgeneral Atalay mı, Gürler mi tartışması ve çekişmesi yaşanmış. Bu çekişme 70 öncesinin kendine özgü havası içinde geçerli olan yöntemler ile çözülmüş, Gürler bu yöntemler ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na oturtulmuştur. Faruk Gürler'i daha sonra 12 Mart muhtırası imzacıları arasında gördük. 70 sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral İrfan Özaydınlı'nın atanması gerekirken Demirel Hükümeti Kuvvet Komutanlığı'na Kor General Cemal Engin'i getirmiş, Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın 12 Eylül 1980 sabahı sona eren keşif uçuşları bu olaydan sonra başlamıştır. Şahinkaya'yı da 12 Eylül günü Milli Güvenlik Konseyi üyesi olarak gördük. 1980 öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yine Orgeneral Adnan Ersöz mü, Ali Fethi Esener mi çekişmesi yaşanmış, her iki orgeneralın emekliye ayrılmaları ile Sayın Evren'e önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sonra Genelkurmay Başkanlığı yolu açılmıştır. Daha sonra da yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı. Şimdi önemli olan Sayın Özal'ın Öztürk'üne Genelkurmay'ın aslanlı kapısını yüzüne kapatan kararının gerçek nedenlerini kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açıklamasıdır. 30 Haziran 1987 Sivilleşme. Demokrasinin olmayınca olmaz kuralları vardır. Bu kurallardan biri silahlı kuvvetlerin sivil hükümetlerin emrinde olmasıdır. İkincisinde de ordunun günlük siyaset ile uğraşmamasıdır. Özal hükümetinin Genelkurmay Başkanlığı'na takdir hakkını kullanarak Öztürk'ün yerine Torumtay'ı getirmesi, bu takdir hakkı ölçüleri içinde yorumlanması gereken bir olaydır. Demokratik sistemlerde takdir hakkının gerekçeleri önemlidir. Genelkurmay Başkanlığı görevi için kullanılan takdir hakkının hangi yasal ve geçerli nedenlere dayandığının kamuoyunda bilinmesi gerekir. Ben takdir hakkını kullanıyorum, işte o kadar diye kestirip atmak hükümet ve ordu ilişkileri üzerinde kuşkulu yorumlara yol açar. Açık rejim adı üstünde açıklık ister. Yoksa bugün silahlı kuvvetlerde, yarın MİT'te hükümet takdir hakkını kullanıyorum diyerek her türlü keyfi işleme başvurabilir. Demokratik düzenlerde hükümetler elbette takdir haklarını kullanırlar ancak aynı sistemlerde bu takdir hakkı kamuoyunca parlamentolar tarafından ve gerektiğinde de yargı yoluyla denetlenir. Gelin görün ki Sayın Evren'in kefaleti ve Orgeneral Öztürk'ün da büyük çabaları ile hazırlanıp oylanan anayasa, Yüksek Askeri Şura'nın kararlarını yargı denetimi dışına çıkarmıştır. Askeri bürokrasinin üst kesimleri ile ilgili atama işlemleri bu anayasa ile yargı denetimi dışında tutulmuştur. Demokratik ülkelerde sivil otorite egemen olmalıdır. Ancak bu egemenlik bu hükümetlerin nasıl seçildiğine ve nasıl oluştuğuna bağlı olması gereken bir sorundur. Bugünkü ANAP iktidarı 12 Eylül askeri yönetimince seçilmeleri uygun görülen milletvekillerince oluşturulmuştur. Böylece aralarında Orgeneral Öztürk'ün de bulunduğu ilk seçmenlerden onay alan milletvekili adayları çeşitli parti listelerinden seçilerek parlamentoya girmişlerdir. O kadar uzağa da gitmeye gerek yoktur. Özal'ın kendisi yine aralarında Orgeneral Öztürk'ün bulunduğu komuta konseyince seçilen Ulusu hükümetinde başbakan yardımcılığı yapmadı mı? Bu nedenle Özal'ın General Öztürk'ün yerine Torumtay'ı seçmesini sivilleşmenin belirtisi olarak görmek yanlış bir yargıdır. Bu sivilleşme ise Özal'ın askeri hükümette görev alması da askerleşme sayılmaz mı? Sayılır elbet. Sivillerin askerleştiği, askerlerin de sivilleştikleri yakın tarihimizdeki birçok olayla yeterince kanıtlanmıştır. Sivilleşmenin ölçüsü, hükümetlerin kamuoyunca yasama ve yargı oranlarınca denetlenmeyen takdir haklarında değil, o ülkede işçilerin, köylülerin, aydınların siyasal parti, sendika, dernek, kooperatif ve vakıflarla siyasal yarışmaya katılmalarında aranmalıdır. Bu ülkede sivilleşmenin öncüleri aralarında Orgeneral Öztürk'ün de bulunduğu 12 Eylül askeri yöneticilerinin önlerinde topuk selamı vererek ekonomilerin militarizasyonu sürecini başlatan siviller olamaz. İşçilere, köylülere, öğrencilere, aydınlara özgürlük isteyen, bu anayasaya karşı yüreklice savaş verip bütün düşünce ve örgütlenme yasaklarına karşı çıkanlar arasında aranmalıdır sivilleşme öncüleri. Özal Öztorun'u niçin cezalandırıyor? 12 Eylül'den kalan bizim bilmediğimiz bir hesaplaşma mı? Ürün 2000 yılına kadarki general takvimini bir yerde delme taktiği mi? Askeri okullarda Orgeneral Ürü ve Öztorun'un başlattıkları dinsel tarikat operasyonları mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugünden yapılan ince hesaplar mı? Yoksa bir başka neden mi? Hangisi? Sivilleşmenin ilk koşulu kamuoyu önünde bu soruların yanıtlarını açıkça vermeyi gerektirir. Özal hükümeti yaptım oldu diyecekse söyler misiniz o zaman bugün sivilleşme adına alkışlanan Özal'ın ağızlarından çıkan her sözün kanun olduğu o tartışılmaz, eleştirilmez ve denetlenmez 12 Eylül yönetiminden ne farkı kalır, ne farkı? 11 Temmuz 1987 açıklıyorum. Düşündüm, taşındım, her şeyi açıklamaya karar verdim. Neyi diye soracaksınız? Neyi olacak? Olup bitenleri, hangi olup bitenleri? Şu son atama işlerini. Kim yaptı, nasıl yaptı, niçin yaptı? Ne olur ne olmaz, burası Türkiye. Günün birinde adamı Ziver Bey gibi yerlere götürürler, ellerine kelepçe takarlar, gözlerini de bağlarlar. Konuşulan yoksa, iyisi mi, ben şimdiden bütün duyduklarımı açıklayayım. O gün genel yayın müdürümüz Hasan Cemal ile konuşuyorduk. Biliyorsunuz Hasan Cemal İttihatçı torunudur. Bu işleri çok iyi bilir. Cemal olsun mu dedi. Neyi dedim? Onu dedi. Konuyu anlamıştım. Ne yapayım? Yetkim yok dedim. Yazı işleri müdürümüz Okay Gönensin de oradaydı. Gönensin Ankara'ya, İzmir'e, Adana'ya ve Erzurum'a soralım diye diretti. Hasan Cemal sen bilirsin deyince Gönensin hemen telefona uzandı. 2000 numarasını çevirdi. Belki bilmezsiniz. 2000 numarası Ankara ile İstanbul arasındaki direkt telefon numarasının hattı idi. 2000'i çevirdiniz mi? Hop Ankara, İnkılap Sokak yani Ankara bürosu. Gönensin Yalçın Doğan'a sordu. Hangisi olsun? O mu, öbürü mü? Yalçın Doğan vallahi ikisi de iyi dedi. Ben bir karar veremiyorum. Sonra ekledi. İkisi de Amerika'da okumuşlar. İngilizceleri çok iyi. NATO ve ikili anlaşmalar konusunda her ikisi de bilgi sahibi. Atama yetkisi Hasan Cemal'indi. Okay Gönensin önerecek, Hasan Cemal atayacak fakat bir türlü karar veremiyorlardı. Gönensin bir de İzmir'e soralım dedi. Gönensin bu kez 2001 numarasını çevirdi. 2001 numarası da İzmir'in direkt hattıydı. Hikmet Çetinkaya ile ben konuştum. Durumu anlattım. Çetinkaya hiç umursamıyordu. Ege üreticileriyle, tarikat kamplarıyla bir ilgileri var mı diye sordu. Yok dedim. Ne ilgisi var? Olayın önemine dikkati çektim. Ne fark eder dedi. Paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu yapın. Haber merkezi müdürümüz Yalçın Bayer'e de sorduk. Hangisini yapalım? Hangisi çalışkansa onu. Bir tanesinin bir yakını Amerikan Büyükelçiliğinde çalışıyormuş. İyi ya dedi Bayer. Amerikalılardan daha iyi haber alırız. Yalçın Bayer ne de olsa haberci. İşe hep haber açısından bakıyor. İlhan Selçuk'a sorduk. Hangisi millici ise onu yapalım. Oktay Akbal, Ali Sirmen ve Mustafa Ekmekçi İlhan Selçuk'a katıldılar.